Ayrım 23, sayfa 304. Bu defa ben böyle bir ihtimale karşı bir tümenimi burada bırakabileceğimi bildirdim. Ama ricam kabul edilmedi ve bir iki gün daha beklememizin uygun olacağı cevabı verildi. Bir gün sonra bu ricamı tekrarladığım vakit ancak bir süvari tümeninin gönderilmesi müsaadesini alabildim ve hemen hazır bulunan ikinci süvari tümenimi düşman gerisine sürdüm. Tümenin yeni kumandan vekili Binbaşı Kurtcebe, Orgeneral Kurtcebe Noyan, büyük bir hırsla Mangal Dağı'na doğru atıldı. Bunlar gittikten bir gün sonra ise ordudan yeni bir emir geldi ve bu emrin özeti şuydu. Düşman kuvvetleri geri çekilmeye başlamıştır. Sakarya ordusu hemen taarruza geçecektir. Bu itibarla süvari kol ordusu düşman gerilerine hareket edecek ve Mangal Dağı'nı ele geçirerek düşmana arkadan saldırıya başlayacaktır. Bu yeni emir bizi öyle sevindirmişti ki iki gün gecikmiş olmasına rağmen heyecanla hazırlığa başladık. Akşam üzeri hareketle bütün gece yürüdük. Ertesi gün üçüncü tümen Mangal Dağı'na doğru ilerledi. Bunun sol ilerisindeki ikinci tümen Ilıca istikametinde düşman gerilerine sokulurken kolordu karargahı Katrancı'ya, 14. tümen de buranın biraz daha batısına vardı. Katrancı ve civarındaki küçük köyler harap olmuş ve içlerinde bir tek insan kalmamıştı. Bu gece tümenlerime özetle şu emri gönderdim. Yarın sabah fecirle beraber kuzeybatı istikametinde derlenecek, düşmanın ricat hattı kesilecek ve tesadüf edilen düşman kuvvetlerinin üzerine atılıp piyadelerimizin yetişmesini sağlayarak birlikte onları imha etmeye çalışılacaktır. 12 Eylül 1921 sabahı fecirle beraber kolordu karargahı ile Katrancı Vadisi'ni geçip kuzeybatıda yüksekçe bir tepeye çıktık. Birçok kamyon izinden başka düşmana ait hiçbir eser görünmüyordu. Solumuzdan ilerlemesi gereken 14. tümenden de tek atlı bile görünürlerde yoktu. Sağımız uzaklarında yükselen Haymana Çal Dağları'nın güney yamaçlarında da dürbünlerimiz bir şey göremiyordu. Önümüzdeki vadiyi de kalın bir sis kapladı. Kolordu karargahını teşkil eden birkaç subay ve muhafız süvari bölüğüyle biraz bekleyerek gözetlemeye devam ettik. Elimizdeki adi harita buraları boş bıraktığı için yerimizi bile tayin edemiyorduk. Sonradan bulunduğumuz yerin 1322 rakımlı Karlık Dağı olduğunu, önümüzdeki vadinin de Soğuluca Vadisi olduğunu anladık. Tek başıma tepenin biraz ilerisine açıldığım sırada önüme bir derecikten silahlı bir Yunan askeri çıkıverdi. Aramızdaki mesafe 100 metreden azdı. Silahsızdım, yalnızdım. Arkadaşlar tepenin gerisinde kalmışlardı. Ufak bir tereddüt felaket getirebilirdi. Yunan askerine elimle yaklaşmasını işaret ettim ve bağırarak gel dedim. Yanıma yaklaşmaya başladığı sırada emir subayım Fevzi Uçaner de geciktiğimi görünce bakmış beni Yunan askeriyle karşı karşıya görünce koşarak yanıma gelmiş bulunuyordu. Yunan askerine silahını bırakmasını işaret anlattığımız vakit bu isteğimizi hemen yerine getirdi. Arkadaşlığımıza giren bu eski düşmana, karargah arkadaşlarımız kumandanımızın esiri diye bir hayli ikramda bulunmuşlardı. Bu asker yolunu şaşırmış ve kıtasını kaybetmiş. Bütün gece tümeniyle yürüyüş yapmış. Öteki arkadaşlarının yorgun düşmüş olduklarını bildiriyordu. Bu sırada Seyis Erim, esirin kunduralarını kendi çarıkları ile değiştirmeme müsaade etmemi rica ediyordu. Önümüzdeki vadide sisin yükselmesi üzerine 7-8 kilometre kadar ilerimizde Soğuluca köyünün etrafında bir tümen kadar olduğu tahmin edilen büyük bir düşman ordugahının toplanarak geriye, batıya doğru harekete başladığı görüldü. Solumuzdan ilerlemesi gereken 14. tümenden bir tek atlı bile görünürlerde yoktu. Bir emir subayı göndererek tümenin süratle gelmesini ve bataryasını ileri sürmesini bildirip yanımızdaki muhafız süvari bölüğüne de geniş cepheyle yayılarak düşman üzerine atılıp süvari tümeniyle bataryası yetişinceye kadar düşmanı tevkife çalışması emrini verdim. Bizim bölük ilerlerken düşman da artçı ile kendini emniyete alıp ilerlemeye koyuldu. Bu sırada çağırttığımız batarya yetişti, ateşe başladı. Süvarilerimiz saldırıya geçti fakat düşman tümeni bazı döküntüler bırakarak çekilmeye devam ediyordu. Sonradan bizim tümenin gecikmesinin sabahleyin hayvanlara içirecek suyun biraz uzakta ve az oluşundan ileri geldiğini komutan söyledi. Bu mazeret haklıydıysa de vaktinde hareket için geceden tedbir almak ve sabah ilk su içen alayı ileri göndermek icap ederdi. Tümen komutanı süvarinin istediği erkencilik ve çeviklikten yoksun bulunuyordu. Bizim hareketimizin ilerlemeye başladığı saatlerde ordudan gelen bir emirde süvari kol ordusunun Yıldıztepe umumi istikametinde düşmanı şiddetle takip etmesi bildiriliyordu ki zaten hareketimiz bu emre uygundu. Haymana dağlarından da bazı piyade yürüyüş kollarının ilerlemeye başladığı görüldü. Bunların düşmanı takibe başlayan ordumuz aksamı olduğu tahmin edilerek kendilerine önlerinde gördükleri kıtaların bizim süvarilerimiz olduğunu ve bu sebeple uzun boylu emniyet kademelerine lüzum olmayıp süratle ilerlemelerini isteyen rica yollu bir rapor gönderdim. İkinci ve üçüncü süvari tümenlerimizin de Ilıca Vadisi'nde düşman artçıları ile muharebe etmekte oldukları haberi geldi. Düşman arazinin dağlık ve kesik olmasından yararlanarak kademe kademe çekilmeye devam ediyor, Sakarya Nehri'ne kurduğu seyyar köprüyü de Sakarya Çayı batısına yerleştirdiği bataryalarıyla himaye ediyordu. Akşama doğru yetişen piyadelerimiz yorgunluğa bakmayarak düşman üzerine şiddetle saldırdılar. Ancak karanlığın basması ile düşman artçıları Sakarya batısına çekilmeye muvaffak olmuşlardı. 13 Eylül sabahı Sakarya Nehri her iki taraf arasında tabii bir engel teşkil ediyordu. Hayli eşya, mühimmat ve esirler elde edildiği gibi sökülüp götürülememiş olan seyyar köprü tombozları da ele geçirilmişti. Fakat kullanılmak için tamire muhtaçtı. Sakarya batısında yerleşen düşman bataryaları vadiyi boydan boya ateş altında tutuyordu. Süvarilerle nehri geçip bir iş yapamayacağımız için piyadelerden ayrılıp Sakarya Nehri'nin güneyinden dolaşarak Uzunbeyli Çifteler istikametinde düşmanı yandan takip edip ve gerilerine müessir olmak üzere tümenlerimi bu istikamete tevcih ettim. Ordu da piyade tümenlerinden birer kudretli dağ bataryası alarak bize verdi. Geçtiğimiz bölgedeki köylerde hiçbir şey kalmamış ve zaten buraları fakir bir bölge olduğundan iaşe sıkıntısı baş göstermişti. Fakat iaşe işlerimizi yoluna koymak için evvelce Konya'ya gönderdiğim iaşe müdürü Binbaşı Faik Bey, düşmanın mağlup olarak Sakarya'dan çekilmesi haberini alınca, süvari kolordumuzun hareket ve takip istikametini doğru tahmin ederek iaşe kollarını Uzunbeyli'ye göndermiş, iaşe tam vaktinde bize ulaşmıştır. Bu dirayetli levazım subayımızın bu yoldaki hareketi takdire şayandır. Bizim motorlarımızın benzini arpa olduğundan Konya'dan gelen bu erzak ile hem atlarımız hem de askerlerimiz iyice doymuş ve canlılıklarını kazanmışlardı. İkmal işlerimizi tamamlarken köylülerle de konuşuyorduk ki 3 hafta evvel bu köye yaptığımız saldırı sırasında Yunan başkomutanının geçirdiği heyecanı anlatıp ve muharebeyi ansızın kesip geriye dönüşümüzün sebebini bir türlü anlayamadıklarını ve bundan Papulas'ın nasıl ferahladığını yana yakıla anlattılar. Kaçırdığımız önemli fırsatı işte o vakit anladık. Yürüyüşe başlayacağımız sırada doğu istikametinden tozu dumana katarak gelen bir otomobil yanımızda durdu. İçinden fırlayan Kurmay Yüzbaşı Şükrü, Milletvekili Şükrü Sökmen Süer, ordunun şu emri yevmiyesini bana verdi. Ordu emri yevmiyesi. 5. Süvari Kolordu Kumandanı Miralay Fahrettin Bey, düşman ordusunun Tahaşüt mıntıkasından ileri harekatı ve Sevkül Ceyş yayılması esnasında bu yayılmanın keşif ve tayini ve menzil hatlarının izaç ve iptali ve Mangal Dağı'nın işgali ve düşmanın takibi suretiyle fevkalade hüsnü idare ve cesaret ibraz ettiklerinden rütbesini Mirlivalı'a Tuğgeneral terfi buyurulduğu, Başkumandanlığın 13 Eylül 1337 tarihli tahriratı ile tebriği buyurulmuştur. Masariyeti vakayı bütün ordu muvacihesinde tebrik ederken, atin de fevkalade hüsnü hidemat ifasını muvaffak olmalarını, tevkifatı süphaniyeden tazarru ederim. 13.9.1337 Garp Cephesi Kumandanı İsmet. 5. Süvari Kolordusu Kumandanı Fahrettin Paşa Hazretlerine. Hayat ve istiklali millete kasteden düşman ordusunun kahru inhizamı ve bu suretle saadeti memleketin temini hususunda muharebe meydanlarında sebk eden fevkalade hizmet ve fedakarlığınızı takdiren rütbenizin mirlivalığa terfiini tebrik eder ve ordumuzun sizin gibi değerli kumandanları ile müfterih olacağını arz ve temin eyleriz. 13.9.1337 Başkumandan Mustafa Kemal, Erkan-ı Harbiye Umumi Reisi Fevzi Çakmak, Garp Cephesi Kumandanı İsmet İnönü. 1921 yılının bu aralıksız savaş günlerinde böylece paşalığa terfi ederek ve o vakit ordumuzda sayısı 8-10'u geçmeyen generalleri arasına ben de katılmış oluyordum. Bu kazancımı borçlu olduğum muharebe arkadaşlarım terfime benden çok sevindiler. Hemen kırmızı bir dokuma parçası bularak yakama taktılar. O vakit generallik alameti buydu. Kurmay Şükrü'ye Yunanlı esir askerlerden aldığımız tüfeği bir hatıra olarak verdim. Bir de teşekkürname yazarak geri gönderdim. Bu lütfu tümenlere bildirdim. Hepsi de çok sevindi. Düşmanla savaşırken karargahlarda, birliklerde teessüs eden samimi arkadaşlık ruhu zafer amillerinin başlıcalarındandır. İşte bu ruhun artırdığı gayretle takip harekatımıza devama başladık. Ordu da Fettahoğlu Köprüsü ile Sivrihisar arasında faaliyette bulunan mürettep tümeni bizim emrimize verdi. Ayrıca 8. Piyade tümeninin de emrimize geleceğini bildirdi. Fettahoğlu Köprüsü'ne geldiğimiz vakit mürettep tümenin bu köprünün güneyine çekildiğini ve kendisini takip eden düşmanın köprünün kuzey sırtlarını tutmuş olduğunu gördük. 8. tümen gelinceye kadar düşmanın köprüyü geçmesine meydan vermemesini mürettep tümene tebliğ ederek çifteler istikametinde harekata devam ettik. Bu sırada Maslak Boğazı'ndan çekilmek istemeyen bir düşman kolu dağıtıldı. Çiftelere muvasalatımızda da düşmanın henüz Sivrihisar bölgesinden çekilmediği anlaşıldı ve bize doğru yaklaşmakta olan 8. piyade tümenimizin arkasından 2. kolordumuzun da ilerlemekte olduğu haberi alındı. Eskişehir demiryolunu kesmek ve boş bulurlarsa Eskişehir'i işgal etmek üzere 2. ve 3. süvari tümenleri Mahmudiye kuzeyine sürüldü. 14. süvari tümeni de Sivrihisar bölgesinde kalan düşman ordusunu keşif ve izaç için oraya doğru gönderildi. 8. piyade tümenine de çifteler kuzeyinde bir intizar mevsimi tutturuldu. Alınan haberlerden Eskişehir'e yeni gelen bir düşman tümeninin Kırgız Dağı ile Seyit Gazi'yi tuttuğu ve Alpo köyünden bazı düşman kollarının Kırgız'a doğru ilerlemekte oldukları anlaşılıyordu. Sivrihisar'a doğru ilerleyen 14. tümen de düşman ordusunun Sivrihisar bölgesinden muntazam ve büyük kollarla Eskişehir'e doğru çekilmeye başladığını bildirerek kendisi de 8. piyade tümenimizin sağ yanına geldi. 2. süvari tümeni de Eskişehir'den Sivrihisar'a ekmek götürmekte olan bir düşman otomobil kolunu yakalamış, ekmek ve birer sandık şeker yüklü 12 kamyonu, şoförlerinin yanına birer Türk eri, baştakine bir subay koyarak geceleyin düşman ordugahları arasından geçirerek sabah erken bize ulaştırmıştı. 2. süvari tümeni daha sonra 8. piyade tümeninin sağ yanına gelmiş, 3. süvari tümeni demiryolu ve telgraf hattını keserek Eskişehir'e doğru ilerlemiş. Fakat oranın düşman tarafından tutulduğunu gördüğü için Seyit Gazi cihetine sapmış, ancak bir gün sonra Cevizli'de bize iltihak etmiştir. Sivrihisar'dan birkaç kolla çekilen düşman ordusu bize karşı kuvvetli bir yancı çıkararak Eskişehir Seyit Gazi hattına çekildi. Bu düşman kuvvetlerini önlemek için biz de Seyit Gazi'ye doğru ilerledik. Ancak düşman takviye aldığı için zaptı mümkün olmadı ve düşman ordusu Sakarya ilerlemesinden evvel tahkim etmiş olduğu hatta yerleşti. Ordunun bize emri Kütahya'ya genel istikametinde ilerlemek idi. Fakat bu istikamet artık kapanmış olduğundan düşmanın henüz zayıf bulunduğu Afyon Karahisar'ı ele geçirmek üzere oraya hareketimize müsaade edilmesini cephe kumandanlığından rica ettim. Biraz geç aldığım muvaffakta cevabı üzerine oraya dönüp Güzelim Dağı'na ulaştığımız zaman düşmanın Eskişehir'den Afyon'a gönderdiği bir tümenine tesadüf edildi. Muharebeye tutuşuldu. Arkamızdan gelen 2. kolordu bu muharebeye iştirak etti. Fakat düşmanın Eskişehir'den yeni kuvvetleri geldiği için muharebe durakladı. Ordumuzun nakil vasıtası ve cephanesi az olduğundan Sakarya'dan sonraki takibi lüzumu kadar şiddetli yapamadı. Düşman mevzileri karşısına kadar ilerleyerek bir cephe tuttu. Cephe kumandanlığı karargahı da Akşehir'de kuruldu. Yunanlılar Kocaeli, Eskişehir, Afyon, Saraköy, Aydın hattını tutuyorlardı. Ordumuz da onun karşısında tuttuğu cepheyi tahkime başladı. Garp cephesi silahlı kuvvetleri de İsmet Paşa'nın kumandasında iki orduya ayrıldı. Karargahı Çay kasabasında olan 1. Ordu General Ali İhsan Sabis'in kumandasına, karargahı Bolvadin kasabasında bulunan 2. Ordu da General Yakup Şevki'nin kumandasına verildi. Süvari kolordumuz da Dinar'a gönderilerek Sandıklı batısından Çevril, Çal, Sarayköy ve batısı bölgesinin örtülmesine memur edilerek 1. Ordu'ya bağlandı. Aradan bir müddet geçmişti ki General Ali İhsan APA istasyonunda bulunan karargahımıza gelerek birliklerimizi teftiş etti. Kolordu Erkanı Harbiye Reisi Kurtcebe, Irak cephesinde onun emir subaylığını yapmış olduğundan biraz daha hususi görüşmüşlerdi. Sonra da bize sayısız iltifatlarda bulundu, kolordunun eksiklerini sordu, saydıklarımızı bir rapor halinde kendisine göndermemizi bildirdi. Kurtcebe ile oturup hemen raporu yazıp Sakarya Muharebesi'nde meydana çıkan ve birçok fırsatların kaçırılmasına sebep olan teşkilatımızın bozukluğu ile teçhizatımızın eksikliğini açıkça izah ettik. Gene bu raporda diğer sınıflardan olan subayların değiştirilmesini ve kumandanlıklarına da daha layıklarının bulunmasını ve mesela Sami Sabit Paşa'nın getirilmesini bildirdik. Biz bilmiyorduk ki Ali İhsan Paşa daha önce İsmet Paşa ile bu hususta münakaşalarda bulunmuş ve teklifi kabul edilmemiş. Bizim raporu alır almaz, bana güvenmiyorsunuz ama işte en güvendiğiniz kolordu kumandanının raporu diye bu raporumuzu allamış, pullamış ve Garp Cephesi kumandanına takdim etmiş. O da raporu okuyunca fevkalade hiddetlenmiş. General Ali İhsan'ın adamlarından sandığı Kurtcebe yetişmiyormuş gibi bir de Sami Sabit'i istiyor düşüncesine kapılarak bana çok acı bir mektup yazmıştı. Bu mektubu bir süvari APA'ya getirdi, elden verdi. Okuduğum vakit bir hayli sıkıldım. Beni adeta istifaya davet eder bir mahiyet taşıyordu. Daha geçenlerde terfimi büyük iltifatlarla tebrik eden kumandanın bu davranışının sebebini düşünürken Kurtcebe imdadıma yetişti ve mektubu okuyunca "Bu iş Ali İhsan'dan olmuştur. Ben onu iyi tanırım. Bizden aldığı raporu kim bilir oraya ne tarzda aksettirdi. Sıkılmayınız, münasip bir cevap yazarız." Kurtcebe'nin bu sözleri üzerine canımın sıkıntısı geçti ve hemen mektubun cevabını yazıp olanı biteni anlattıktan sonra kendileri çok yüksek iseler de bizim de alçak olmadığımızı belirterek mektuba son verdim. Aynı atlıyla gönderdim. Bir müddet sonra Dinar ziyaretimde İsmet Paşa'nın mektubu okuduğu zaman müteessir olduğunu ve bana olan itimat ve sevgisinin devam etmekte bulunduğunu söyledi. Biraz sonra da süvari kolordusunun 1. Ordu'dan ayırarak Ilgın'a nakletti. Bütün eksiklerimizi tamamlatmaya ve binicilik okulu açarak subayları buradan geçirmeye başladık, kolordu oldukça iş görecek hale gelmişti. Süvari kolordusu Ilgın etrafında ikmal ve eğitim işleriyle uğraşırken 1-4-1922 günü Başkumandan Gazi Mustafa Kemal kolorduyu teftişe geldi. Refakatinde cephe kumandanı ve büyük bir heyetiyle Sovyet Rusya Büyükelçisi Aralov, Azerbaycan Cumhuriyeti Elçisi Abolov ve her iki elçiliğin ateşe militeri de beraberdi. Daha önceden verilen bir emirle 3 süvari tümeni ki bunlar 1-2-4 tümenlerdi, Kaplıca Meydanı'na toplatılmıştı. Yoklamadan sonra başkumandanın emriyle bir harp tatbikatı yapıldı ve atlıların süratle açılıp yayılması bir hayli heybetli oldu. Arkasından da yapılan geçit resminde birkaç bin atlının dört nala geçişleri bütün seyredenleri ulaşılması güç bir heyecana boğdu. Gelenler memnunluklarını söyleyerek Akşehir'deki piyadeleri teftişe gittiler. Ruslar her ne kadar o sıralarda dostumuz idiyseler de cephe kuvvetlerini onlara göstermekteki maksadı anlayamamıştık. Çok sonra öğrenmiştik ki Ruslar bize müşterek savaş teklif etmişler ve bu maksatla Zonguldak, Ereğli'ye asker çıkarmak ve Kocaeli'nde beraber savaşmak istemişler. Bizim kuvvetlerimizin de düşmanları İstanbul'dan çıkarmaya kâfi gelmeyeceğini ileri sürmüşler. Bundaki gizli maksadı Mustafa Kemal anlamaz olur muydu? Derhal, benim kuvvetim İzmir'i de İstanbul'u da kurtarmak için kâfidir demiş ve bunu fiilen göstermek için onların elçileri ve ateşeleriyle bu seyahati tertiplemiştir. Ben bunu o vakit genel karargâhta kurmay olarak bulunan rahmetli kor general Baki Van Demir'den duymuştum. Geçit resminde Gazi Mustafa Kemal'in belinde asılı gümüş işlemeli antika kılıcı kendisine Azerbaycanlılar hediye etmişlerdi. Daha sonra Atatürk de bu kılıcı Cumhuriyet'in ilk yıllarında bana hediye etmek lütfunda bulunmuştu. Şimdi evimde her zaman gözlerimin önünde duran o kılıca baktıkça süvari birliklerinin geçişi sırasında Mustafa Kemal'in gözlerinde parlayan ümit ışıklarını görür gibi oluyorum.